Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun
bir şey. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten selamlıyoruz yine sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başladı. Hoş geldiniz. Programımıza Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin birlikteliğinde şimdi müziğe kulak veriyoruz.
Çok geç oldu belki de, düşündük, taşındık, birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklenme, özlenme. Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi deyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur mu, kibir mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle bir damla gözlerimde. Konuşmadığımız her ne varsa seninle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdiki konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Sizler onu yakından tanıyorsunuz zaten daha önceki programlarımızdan. Arkeolog sevgili Drahşan Akınözü Ergin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, daha önceki günlerde stüdyomuzda konuşmuştuk arkeolojiyi, kazıları. Evet. Bir de dedik ki 2016'da neler yapılmış, buluntular neler olmuş, onlardan evet. birazcık dinleyicilerimize söz edelim dedik. İşte tabii. O gün, bugün. O 2016'daki kazılardan ve buluntulardan söz evet. edeceğiz. Şimdi eski yapıların yeniden açığa çıkarılması, turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen kazılar bunlar.
Tabii,
değil
hem
mi?
Hem turizme kazandırılması hem de kendi tarihimizi tekrar kazanmak, gözden geçirmek adına yapılan çalışmalar. Özellikle de Van'daki, ilk baştan isterseniz Van'la başlayayım.
Başlayalım.
Size. Burada zaten... Urartu medeniyetlerine biliyorsunuz Van başkentlik yapmış, 800 yıllık bir geçmişi var. Osmanlı'nın nadir kentlerinden.
Burada Van yapıları... bir derya bu anlamda Van baktığımızda
değil mi? Van inanılmaz
bir yer,
evet evet. Bu eski Van şehrindeki yapıların yeniden ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması amacıyla zaten burada gerçekleştirilen bir kazı oldu. Ve burada Osmanlı dönemi mimarisiyle ilgili kamu binaları gün yüzüne çıktı bu sene. Bu Van Kalesi'nin güneyinde bulunan eski Van şehri kazı çalışmaları Osmanlı dönemindeki insanların yaşam tarzlarını, dönemin kurumsal yapısıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı. Bu binalar bize hep bunları verdi. Kazılarda Osmanlı dönemine ait belediye, meclis, mahkeme binası, hatta emekli askerler lokalinin kalıntılarına ulaştı. Tabii bu buluntular bize o dönemle ilgili çok büyük o tarihi ışık tutacak buluntular.
Evet. Tabii uzun zamandır devam eden kazılar bunlar.
Tabii
değil
daha
mi?
Önce de burada kazılar vardı. Mesela eski Van şehrinde Rus seramiği ve Avrupa'dan gelen aksesuarlar daha çok bulunuyor. Bu da kentin Avrupa'ya açık bir kültür olduğunu aslında gösteriyor bize. Bir ticaret aralarında ticari alışveriş olduğunu gösteriyor. 6000 metrekarelik çok büyük bir alan. Bu kazı ve tabii önümüzdeki yılda bu eski Van şehriyle ilgili tam direkt somut adımlar atmayı planlıyorlar. Kazılarla buranın yaşanabilir bir alan halini getirme projesi gündemde burasıyla ilgili. Çünkü alan bu şekilde kaldığı takdirde yaşanılabilir olacak. Kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanlar daha çok kamusal alanlardan oluştuğu için belediye binası, meclis binaları, posta ve sağlık departmanlarının olduğu alanlar var. Burası eski Van şehrinin özgün ve planlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkartıyor. Hı hı. Hem de şehrin iç kısımlarına doğru gittikçe de Güneydoğu'nun geleneksel mimarisini karşımıza çıkartıyor. Buranın yaşamsal olması da tabii turistler için inanılmaz ilgi çekici
evet,
bir yer olacak.
Hı hı. Evet. Peki Van'dan sonra nereye geçiyoruz?
Van'dan sonra mesela bu sene Antalya'da Mira, Andria kenti vardır. Burası oda mezarların olduğu bir alandır. Burada alüvyonlar altında Demre ilçesinde 4 tane büyük oda mezar gün yüzüne çıkartıldı bu seneki kazılarda.
Antalya'da bu konuda
tabii,
değil mi?
Antalya'da
çok büyük,
evet.
Yani kaz zaten, bitmez.
Likya bu Likya yolu zaten şimdi oranın turları da falan da yapılıyor. O kadar güzel eserler var ki burada. Bir de tabii güzel olan şu mesela Neolitik dönemlerdeki kazılarda çok ufak parçalar çıkar. Genelde çok ilgi çekmez, çok önemsenmez. Ziyaretçiler ufacık bir boncuk bizim için çok çok çok önemliyken ziyaretçiler bakar ha, boncuk der. Ama mesela bu alanda bu Likya'da çok büyük yapılar var. Tiyatrolar, havuzlar, koca şehirler, lahitler, oda mezarlar ve bunların mimarileri, işlemeleri, sanat eserleri o kadar farklı ki tabii turistlerin bu çok daha fazla ilgisini çekiyor. Daha
evet.
yaşayarak geziyor. Yani bir şehrin içinde yürüyor. İşte oradaki sütunları görüyor. Bir odanın mabet olduğunu görüyor. Diğer bir alanın o dönemin agorası ve dükkanı olduğunu hayal ediyor. Yani hayal dünyasını daha çok canlandıran görsel bir
evet.
evet Likya görsel bir alan. Burada da Aziz Nikolaos'un batık şehri olarak tanımlanıyor Mira. 4 oda mezar bulunuyor ve bölgede ilk kez rastlanan iç mimari düzenlemeler tespit ediliyor bu 4 odada. Mezarların üzerinde iskelet parçaları var. Bir de altın küpeler mezar ailesinin kadın üyelerine ait olduğu düşünülüyor. Bunun dışında seramik eserler, cam koku kapları bulunmuş ama bunlar zaten mezarlarda zaten beklenen buluntular, olağan buluntular. Esas dördüncü odada Granaryum'la sinagog arasında limana bakan seçkin bir konumda büyük bir oda mezar var. Bu mezar diğerlerinden farklı olarak ortasındaki tek anıtsal lahitle düzenlenmiş. Defineciler tabii bu noktada devreye giriyorlar. Parça parça etmişler ama 33 tane parçası bulunmuş bu lahdin. Bu parçalar sanal ortamda birleştirildiğinde çok nitelikli bir lahit olduğu anlaşılmış. Lahdin altında bir de alt mezar odası daha bulunmuş. Üst katmanda ise bu mezarın yapıldığı döneme ait olmayan Heraklius dönemine ait çok sayıda da sikkeler bulunmuş. Tabii bunlar gelecek seneye de hazırlık kazı başkanları için buranın tarihlendirmesinde ve mesela bu bulunan dördüncü oda büyük bir ihtimalle hani bu kadar özel bir lahitse üstündeki yazıtlar bir kere açıklanacak, sembollerin açığa çıkması lazım, daha güzel tanımlanabilecek diye düşünüyorum.
Evet. Ve devam ediyoruz.
Devam edelim. Şöyle güzel bir şey çıktı. DNA sayesinde, bu enteresan tabii, bir kazı buluntusu değil. Bu bir Anadolu, Anadolu'da ilk tarımcıların izi sürülmüş. Bir yurt dışında yapılıyor bu. ODTÜ ve İsveç'teki araştırmacıların antik genomlar üzerine yaptığı bir analiz. Ve buna göre avcı toplayıcı grupları Neolitik dönemin büyük bölümünde Türkiye'deki verimli topraklardan tarım yapmayı öğrendikten sonra bu bilgilerin Avrupa'ya götürüldüğünü tespit etmişler.
Enteresan, evet.
Evet, ve onu da şöyle yapmışlar. Neolitik dönemde yaşamış iki höyükten, bir boncuklu höyük, bir de ondan 1000 yıl sonra aynı yerde Tepecik çiftlikte 9 tane iskeletten 9 bireyin genetik bilgileri alınmış Anadolu'dan ve Avrupa'dakilerle kıyaslanmış ve buradan, Anadolu'dan gittiği o kültürü, aslında bu tarım kültürünü bizim Anadolu'dan Avrupa'ya götürdüğümüzü, o ırkın devamı olarak buradan gittiklerini tespit etmişler. Bu hakikaten çok keyif verici bir,
evet,
önemli bir
gelişme.
Haber. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir 500 yıllık yeraltı sığınağı bulundu. Burada Zerzevan Kalesi vardı. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Burası 60 dönümlük alan, evet, üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kuleleri, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yeraltı ibadethaneleri, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları, hatta 54 tane su sarnıcı bulunan büyük bir kale ve tarihi inanılmaz ışık tutacak bir kale. Burası askeri yerleşimin antik yol güzergahındaymış. 124 metre yükseklikte bir kayanın tepenin üstünde kurulmuş Zerzevan Kalesi. Zaten o dönemlerde hep en yükseğe, yani savunma amaçlı çok yüksek yerlere kuruluyordu. Bu Zerzevan Kalesi yıllarca Romalara hizmet etmiş. Milattan sonra 639'da İslam orduları tarafından bölgenin fethine kadar kullanılmış ve önemini sürdürmüş, devam ettirmiş. Buradaki yapılacak uzun süreli, daha tabii çok uzun süre bir çalışma olması gerekiyor burada. Bu bölgenin Roma dönemine ışık tutmasını bekliyor kazı hafirleri. Restorasyon projeleri var. Çevre düzenlemeleriyle de alanın ziyaretçilere açılabileceği düşünülüyor. Burası gezilebilecek bir ören yeri haline getirilecek ileriki zamanlarda inşallah.
Evet.
Turizme açıldığında daha da önem kazanacak bir şehrimiz olacak Diyarbakır.
Evet, umarız öyle olsun.
İnşallah.
Evet. Bitti mi, daha var mı? Süremiz var çünkü.
Süremiz varsa bir de Aydın'dan bahsetmek istiyorum,
evet,
o zaman.
Lütfen.
Afrodisyası biliyoruz, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde. Burada
aslında daha önce de söz etmiştik.
Tabii.
Dünya Miras Listesi'ne girmiş,
evet,
o kadar çok yerimiz var ki artarak da devam ediyor.
Daha
bu
da
çok sevindirici.
Da var. Evet. Şimdi Afrodisyas zaten Dünya Kültür Miras Listesi'nde. Burada 170 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde bir süs havuzundan bahsediyoruz. Şimdi kentin gücünü göstermek için bu kadar büyük yapıldığı düşünülüyor. Çünkü Afrodisias aslında o kadar büyük bir şehir değil. Hı hı. Ama zengin şehri diye düşünebiliriz. Etrafındaki yapılar bulunmuştu daha önce. Bu havuz bu sene bulundu. Büyük bir ihtimalle nüfusu da çok kalabalık bir şehir değil. Ama metropol atmosferini yakalamak için yapılan çalışmalarla herhalde bu havuz bu noktaya getirilmiş. Tabii Roma döneminde şehirler mimari anlamda birbirleriyle yarış halinde oldukları için sanırım bu havuzun büyüklüğü, süs havuzunun büyüklüğü de biraz bu rekabete dayanan bir şey.
Evet.
Yine gelecek yıl sürdürülecek kazılar. Ve tümüyle ortaya çıkarmayı planlıyorlar. Hatta şöyle hafiri Roland Smith şöyle demiş. Önümüzdeki yıl bütün havuzu gün yüzüne çıkartacağız ve projeyi tamamlamış olacağız. Burayı park yapmayı planlıyorlar. Bu park ağaçlar, soylu mimari ve sudan oluşan kombinasyonu bulacağınız Roma dönemine denk gelmektedir. Burası Roma döneminden kalma kazılarla çıkarılmış tek park ve o parkların eşsiz bir örneği. Olacak demiş. Evet, bu da çok güzel bir haber. Tabii.
Evet, gerçekten öyle. Umarız yine bu eşsiz güzellikler dünya miras listesinde yerini almaya
inşallah.
Devam eder.
Evet. Evet. İnşallah böyle
şimdi,
de devam eder.
Tabii biz böyle bu kadar kısa zamanda bunlar çıkmış dedik. İşte şunlar var, şunlarla oluşmuş, evet. Bunlarla bulunmuş dedik ama bunlar çok çok uzun zamanlarda ortaya çıkan şeyler. Kim bilir kaç yıllık kazıların.
Tabii bütün bu kazılar 15-20 yıllık, 30 yıllık yeni başlananların neredeyse bir 25-30 seneleri var daha önlerinde. Evet. Yani... bu bizim burada bahsettiğimiz 10 dakika içine sığıyor belki.
Niye
ama
bu kadar uzun sürer peki?
Şimdi tabii kazıyı fırçayla yapıyoruz, iğneyle yapıyoruz. Yani bu dişçi aletleriyle o kadar çabuk bir şey değil. Ha, bu tür büyük sit ören yerlerinin.
Peki bu kadar kazıdıktan sonra bir şey bulamama ihtimali de var değil mi?
Zaten yüzey araştırmaları biraz o yüzden yapılıyor. Hı hı. Yani o ihtimali elemek için yapılıyor. Yüzey araştırmalarında yine az çok orada neler olabileceğini tespit edebiliyoruz. Ona göre zaten kazılara başlıyoruz. Ama bu tarz büyük ören yerlerinde düşünün koca bir şehri kazarak ve zarar vermeden.
Evet.
Yani duvarları, odaları, sütunları, heykelleri her şeyiyle zarar vermeden bulunduğu haliyle
şekilde,
çıkartmaya çalışmak çok büyük bak zaman alıyor.
Evet. İşiniz çok zor.
Zor. Ama
kolaylıklar
çok
diliyoruz. Mutlaka çok,
çok
keyifli. 2016'daki tabii ortaya çıkan buluntular sadece bunlar değildi.
Çok daha
vardı.
Var.
Ancak biz süremiz el verdiği ölçüde ancak bu kadarına değinebildik.
Tabii.
Daha önümüzdeki günlerde yine ilerleyen günlerde onları da konuşabilmek umuduyla. 2017 için neler söyleyeceksiniz? Neler bekliyor olabilir bizi acaba?
2017'de aslında hep her sene aynı şeyi bekleriz. Bu bilincin biraz daha yerleşmesini, tarihi eserlerin daha özenle korunmasını. Hı hı. Hep bu bilinci yaymak için çok uğraşıyoruz. Ama umudumuz tabii 2017'de bu yavaş yavaş çıkan, yeni yeni çıkan şeyleri daha yenilerine eklemek. Tarihte bu olan boşlukları daha rahat doldurabilmek. Belki belgeler ele geçirebilmek ve onlarla tarihi daha da rahat ışık tutabilmek.
Evet.
En büyük beklentimiz hep bunlar.
Evet, beklentilerinizin karşılık bulması dileğiyle
İnşallah.
Diyelim.
Çok
size de yine gerçi şu anda kazı mevsiminde değilsiniz ama başlayacak mevsim itibariyle de size kolaylıklar,
çok
başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun, var olun. Arkeolog sevgili Drahşan Akın Özeergin stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda.
Yeah. güneşi beklerken.
%27'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. İstiklal mücadelesinin yürütülmesinde milli birlik ve bütünlüğü sağlayan, milli iradeyi öne çıkaran, ülkenin bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için Türk milletinin azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan eden 4 Eylül 1919'da yapılan Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas'ın kalkınması ve gelişmesine önemli katkılar sağlayacak projeleri hayata geçirmek amacıyla Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 proje çalışması başlatıldı. İşte biz de şimdi bu projeyle ilgili detaylı bilgiler almak üzere Sayın Davut Gül'e merhaba demek istiyoruz. Sivas Valisi Sayın Davut Gül telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Vali, Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 proje başlıklı çalışmanızla ilgili bilgiler almak istiyoruz biz. Birazcık projeyi dinleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen?
Efendim biliyorsunuz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde 108 gün milli mücadele ev sahipliği yapılmış bir şehir. Tabii bu şehir emin insanların oluşturduğu ve bu mücadelenin yapılmasında ciddi katkıları olan bir yer. Biz de 100. yılında hem şehirde bir heyecan olsun istedik, hem de gerçekten şehirde yapılanları kamuoyuna, kongreyle bütünleştirerek sunmak istedik. Bu vesileyle de gerek yerel yönetimler, gerek sivil toplum kuruluşları, merkez bütçeden yapılan yatırımları çalışmaya başladık. Bizim amacımız şu: 1919'da başlayan süreçle 2019'da 4 Eylül'ünde bazı yatırımları biz bitirmiş olalım, bazılarını başlamış olalım, çok büyüklerini de planlamış olalım. Ama şehrin bir heyecanı olsun, bir hedefi olsun ve bu 100 projenin neler olacağını da şehirle beraber belirleyelim. Nasıl 100 yıl önce, 97 yıl önce şehir topyekun bu kongrede ev sahipliği yaptıysa, şimdi kalkınmada, gelişmede bu 100 projeye de aynı şekilde sahiplensin, ev sahipliği yapsın ve bunları birlikte beraber belirleyelim istedik. O çalışmalarımız yürüyor. Bu çalışmalara da ciddi anlamda hem kamuoyunun hem de sivil toplum kuruluşlarının, üniversitenin, belediyelerimizin katkılarını alıyoruz. Onlarla beraber belirliyoruz. Şubat ayı içerisinde de kamuoyunu açıklamış olacağız. Bu 100 projenin neler olacağını ve hangi takvim içerisinde bitirileceğini ya da başlanacağını belirlemiş olacağız.
Evet, peki bu 100 projenin başlıkları 3 aşağı 5 yukarı belli oldu mu?
Efendim, genel anlamda sanattan, kültürden, ekonomiden, altyapıdan, hayata dair her konuda çalışmalarımız var. Dolayısıyla da bizim biliyorsunuz mesela hızlı trenin gelmesi bizim bir projemiz. Sonuç itibariyle bu süre içerisinde hızlı tren gelecek. Devlet su işlerimizin arazilerin sulama açılmasıyla ilgili yaptığı ciddi projeler var. İl özellerimizin yaptığı projeler var. Belediyenin yaptığı projeler var. Yine ikinci organize sanayi bölgemizin açılması konusunda bir çalışmamız var. İkinci üniversitemiz var. Tüp geçitlerimiz var. Her kurumun bu 100 projenin içerisine önerdiği projeler var. Muhtemelen bu 100 projenin çok üzerinde olur. Ama bunların içerisinde gerçekten kamuoyuna sunulabilecek durumda olanları sunmuş olacağız.
Evet. Peki belirlendikten sonra Şubat ayı sonunda belirlenecek dediniz. Ondan sonraki süreçte ne gibi bir çalışma takip edecek?
Efendim, öncelikle bunların tabii olabilirliğini kamuoyuna açıklamadan önce olabilirliğine bakacağız. Ayağı yere basan, gerçekten olabilirliği yüksek olan projeleri açıklayacağız. Sonrasında da bunların projeleri, yerleri, finansmanları ve o çalışma takvimi, yapım takvimini çalışacağız. Karayollarını ilgilendiriyorsa karayolları, devlet su işlerini ilgilendiriyorsa devlet su işleri, sanayi ticareti ilgilendiriyorsa ticaret odamız, yerel yönetimi ilgilendiriyorsa belediyeler ve genelini de valilik olarak bizler organize edeceğiz.
Evet, sonuçta bunların hepsi Sivas'ın kalkınması ve gelişmesine yönelik projeler olacak tabii ki.
Kesinlikle, yani bu projelerin temel amacı şu: Sivas'ta yaşayan hemşehrilerimizin yüzünü biraz daha güldürebilirsek, yaşam kalitesini biraz daha arttırabilirsek, ekonomik seviyelerini biraz daha yükseltebilirsek, Sivas'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilirsek, göçü, işsizliği bir nebze olsun azaltabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız. Bunları yaparken de aynı zamanda kongrenin temel mantığını, o milli birlik bütünlüğümüzü, o kardeşlik vurgusunu, o dayanışma vurgusunu da 3 yıl boyunca işlemiş olacağız. Yeni nesillere bir anlamda kongreyi tekrardan hatırlatmış olacağız.
Evet. Peki efendim, bütün bir yıl boyunca devam edecek mi projeyle ilgili çalışmalar?
Efendim, Şubat ayı itibariyle tamamlanmış olacak.
Açıklanacak, evet.
3 yıl boyunca da devam edecek. Kimi zaman bu 100 projeden bazılarının projesini yapmış olacağız, bazılarının temelini atmış olacağız, bazılarının yapım aşamasını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Dolayısıyla da 3 yıl boyunca Sivas proje konuşacak, yatırım konuşacak, istihdam konuşacak, büyümeyi, gelişmeyi konuşacak. Bununla beraber de kongrenin ruhunu, bu kardeşliği konuşacak. İstiyoruz ki 100. yılda da bunu taçlandırarak mümkünse devlet erkanının da üst düzeyde katıldığı, burada toplandığı bir 4 Eylül yapmak istiyoruz 2019'da.
Evet. Peki efendim, halkın katkısı ne yönde olacak Sivas halkının?
Efendim, onlar da proje fikirleri olarak katkılarını alıyoruz. Onun ötesinde projelerimize eleştiri anlamında katkılarını alıyoruz. Hepsinde önemlisi de dualarını alıyoruz bu projelerin gerçekleşmesi açısından.
Evet. Sayın Davut Gül, çok teşekkür ediyoruz efendim. Proje kapsamında size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Şubat ayından sonra, sonuçlandıktan sonra o 100 proje kapsamında neler olacak yine bizlerle, sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşırsanız mutlu oluruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum efendim. Size ve dinleyicilerinize de selam, saygılarımı iletiyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bizden. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sivas Valisi Sayın Davut Gül, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri başkentten yine müzikle devam ediyor.
Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. köşelerde ben dünümü. Dağlar bilmez, bağlar bilir. Orman bilmez, baş çeşme bilir. Dağlar bilmez, dostlar bilir. Eller bilmez. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Yanaklarıma değmeden düşer gözümün yaşı. Bakarım kendim gibi kel kalmış selvilere. Dağlar bilmez, bağlar bilir. Orman bilmez, baş çeşme bilir. Dostlar bilir, eller bilmez, baş çeşme
kalanlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Yeni yılın bu ilk haftasındaki köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Yeni yılda da hepinize sağlık, huzur, mutluluk inşallah.
Evet, umarız öyle olsun, öyle devam etsin
ülkemiz
diyelim.
Ülkemiz için de, bizler için de, evet.
Evet. Bugün konuşacağımız konu Türk vatandaşlarının öz adlarından başka bir de soyadlarını öngören soyadı kanunundan söz edeceğiz. Şimdi daha meclise görüşülmesinden bir başlayalım isterseniz. Çünkü kanun nasıl, ne zaman kabul edildi, evet. Neden ihtiyaç doğmuştu?
Evet. Sosyal alanda yapılan inkılaplardan bir tanesi soyadı kanunu. Zaten aslına bakarsanız 1931'lerden itibaren Türk diline, 30'lardan itibaren hatta Türk diline verilen önemi görüyoruz. Dil konusundaki çalışmaların arttığını görüyoruz bu dönemde. Bu da ondan bağımsız bir inkılap değil aslında. Gerçekten dil konusunda da önemli sayılabilecek bir inkılap. Sadece sosyal alanda değil, aynı zamanda dil inkılabı da sayılabilecek bir inkılap. Ama diğer taraftan siyasal anlamda da bir anlamı var. Yani hem sosyal hem siyasal dönemin konjonktürü sebebiyle verilmiş bir karar. Dolayısıyla hani hem sosyal alanda, gerçekten askerlik işlerinde, ekonomide, toplumsal hayatın pek çok alanında ihtiyaç olduğu gibi bunun kullanılmasına, diğer taraftan milli bir anlayışın gelişebilmesi için de bunun olması gerekiyordu. hani cumhuriyet gereği, demokrasinin ilkeleri gereği bir takım bazı lakap ve unvanların, demokrasiyi çok yansıtmayan bir takım lakap ve unvanların da aynı zamanda artık kullanılmaması gerekiyordu. Bir de bir taraftan böyle de düşünmek lazım. Tabii aynı zamanda batılılaşmayla beraber, Tanzimat'la beraber Batı okullarında zaten aslında kişilere aile isimleri de soruluyordu. Yani aslında ufak ufak bu tür uygulamalar yapılmıştı. Hı hı. Yani bu anlamda bakıldığında bunun bir ihtiyaç olduğu ortadaydı. Ancak yaygın lakaplar, yaygın soyadları, yani aile isimleri, daha doğrusu soyadı demeyelim de aile isimleri kullanıldığı için hani belki resmiyette ihtiyaç olabilir, birçok yerde evet. ihtiyaç oluyordu ama günlük hayatta bunlar bu şekilde kullanılıyordu
evet,
zaten.
Zaten soyadı hikayelerine bakınca o lakaplardan da alınarak devam edilerek. Ettiğini görüyoruz.
Evet. Zaten bu konuyla ilgili çalışanlardan bir tanesi Refet Bey. Refet Bey diyor ki yani yaklaşık %90'ı neredeyse kişilerin aile ismine sahip zaten. Hı hı. Bunların %80'ini de biz tespit ettik, yani tescilledik. Geri kalan belki %20'sinin içerisinden de gelip başvurmayan ya da bunu gittiğimiz sorduğumuz zaman aile ismin var aslında diyecek olanlar var. Aile ismi hiç olmayan %3 veya %5'lik bir kesimdir. Onlara isim vermekle evet. ilgili uğraşacağız diyor. Bir taraftan da tabii ki hani aile isimleri var diyoruz insanların ama o isimler içerisinde gülünç ya da toplumsal alanda kullanılamayacak kadar uygunsuz isimler var. Hani evet. aylak gibi, serseri gibi, hayta gibi, hani böyle hı hı. kişilere çok belki olumsuz anlamlar yükleyebilecek olan lakaplar var. Hı hı. Bunların da hani giderilmesi, o gülünçlüklerin de belki giderilmesi. Gene de tabii ki soyadı kanunundan sonra bir anlamda o sürecin içerisinde hala da hatta bu hikayeleri anlatılabilirsiniz. Evet. Hani nüfus memurluklarının maalesef
kimisinin hatalarından,
evet. kimisinin okumayı orada bir harfi yanlış okumasından, kimisinin okumayı bilmeyip uydurmasından kaynaklanan gene gülünç isimler, soyadları olmuştur hı hı. maalesef. Onların düzeltilmesine de ilişkin bir takım çalışmalar yapılmıştır sonrasında. Tabii en önemli, başta da söylediğimiz gibi en önemli noktalardan bir tanesi isimlerin Türkçe olmasına dikkat edilmiştir. Hatta bununla ilgili olarak o dönemde sözlükler, isim sözlükleri böyle listeler halinde ya da kitaplar halinde yayınlanmıştır. Neden? Çünkü hani insanlar rastgele bir isim almasınlar, özellikle öz Türkçe isimlere yönelsinler. Bir de kendilerini ifade eden isimleri hı-hı. bulma konusunda sıkıntıları varsa bu anlamda hani biraz daha işlerini kolaylaştırabilmek için bu tür kitapçıklar yayınlanmıştır. Gördüğümüz zaman hani özellikle bu anlamda baktığımızda gerçekten ilk başta hani 1934 Haziran'ında meclise getirildiğini görüyoruz bunu, teklifin. Çünkü özellikle kendi vatandaşını ismen nereden geldiğini, kim olduğunu, hangi soydan geldiğini bilmeden yönetmek çok zor. Yani bir taraftan da baktığımızda aynı zamanda bu yeni devletin kendi halkını hem vergi açısından hem askerlik açısından kontrol etme mekanizması, hem de yönetmeyi kolaylaştırmak için tabii ki kimin kim olduğunu bilmek zorunda. Mesela bu soyadı işlerine girildikten sonra bir kısmının mesela yurt dışında olduğu, hani hı-hı. kayıtta göründüğü evet. halde, bir kısmının öldüğü çoktan ya da bir kısmının mesela hiç eşini, çocuklarını kayda yazdırmadığı nüfus kaydına. Hı-hı. Kendisinin sadece hani adını yazdırdığı, hatta soyadı kanunundan sonra bile erkekler mesela gidip çocuklarının, karılarının ismini, soyadını ekletmiyorlar. Onlara ceza kesilmesiyle ilgili bir tartışma yapılıyor. Sonrasında deniliyor ki yani bu insanlar büyük ihtimalle aile reisi benim. Zaten onların da soyadı böyle olacak diye düşünerek eşlerinin ve çocuklarının hı-hı. soyadlarını yazdırmadılar. Hani onlara ceza vermeyelim, bir süre daha bu konuda tolerans gösterelim gibi. Yani bu anlamda böyle baktığımız zaman bir yönetimle de ilgili, hı hı. yönetimin de iyi olabilmesi için ihtiyaç olan bir çalışma.
Evet. Dolayısıyla bu ilk etapta tepkiler de almış tabii, ama tabii, sonrasında kabullenmişler. Tabii
şöyle
ki.
Deniliyor yani sanki hiç Türklerde soyadı yoktu, aile ismi yoktu da böyle bir imaj yaratılıyor. Ya da işte biz kaç senedir kullandığımız yıllarca lakaplarımızla ünlendik, bu şekilde biliniyoruz ya da makamımla ünlendim, bu şekilde biliniyorum, bu saatten sonra başka bir şey alamam. Çünkü mesela Yüzbaşıoğlu diye diyelim ki anılıyor ama ileride belki de rütbesi artacak. Hı hı. Ama ünvan artık o şekilde, lakap o şekilde evet. yaygınlaşmış. Şimdi onu soyadı olarak alsa soyadını da mı değiştirecek hani ünvanı evet. değiştiğinde. Böyle enteresanlıklar, ilginçlikler de var. Bu anlamda hani çok fazla da istenmiyor böyle. Özellikle biraz önce söylediğim o demokratik anlayışı yansıtmayan molla, paşa, ağa gibi, lala gibi hani soyadları veya lakaplar tamamen zaten kaldırılmak isteniliyor. Evet. Çünkü bunlar toplumsal anlamda bir taraftan da şöyle düşünelim. Hem milliyetçilik ilkesine hem cumhuriyetçilik ilkesine hem de halkçılık ilkesine uygunluk açısından önemli. Çünkü sınıflar arası ayrımı kaldırıyor. Şimdi birisi ağa dediğinde otomatik olarak hani sınıfsal bir ayrım ortaya hı hı. koymuş oluyor. Hani şu anda da soyadlarımızda zaman zaman böyle şeyler görebiliyoruz ama o dönemde bunun toplumsal bir baskısı da var aynı zamanda. Hı hı. Bunu Osmanlı da istememişti böyle soyadlarıyla insanların ünlenmemesini. Çünkü bir takım aileler böyle güç fehmederek kendilerini zaman zaman derebeyliklere soyunmuşlardır. Kafa tutmuşlardır mesela. Ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bu her zaman için Osmanlı'nın engellemek istediği bir şey olmuştur. O yüzden de hani oradan da gelen soyun bu şekilde köklenmesi, devam etmesi anlamında çok sıcak bakılmayan da bir tarafı var. Evet. Bir taraftan da
ama işte tüm bunlara bakarak ne kadar önem arz ettiğini evet, evet, görüyoruz. Kesinlikle. Ve devrim kesinlikle, niteliği taşıdığını devrim niteliği görüyoruz gerçekten.
Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten öyle. İlk 1933'te görüşülüyor. Ondan sonra dediğim gibi Haziran 34'te meclis gündemine geliyor. Ondan sonrasında da bu anlamda çıkarılıyor. 2 Ocak yani aslında 2 Temmuz'da evet. çıkarılıyor. 2 Temmuz 1934'te fakat hani resmi gazeteyle yürürlüğe giriyor. Fakat 2 Ocak'tan itibaren uygulamaya giriyor. Yani 2 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlamasına hı hı. karar veriliyor. Çünkü 6 ay süre veriliyor insanlar. Hani kolay da bir şey değil tabii ki karar verecek edecek. Hani bir takım bu 2 Ocak'tan itibaren de soyadı beyannamesiyle birlikte devlete başvurması, hangi soyadını almak istediğini söylemesi, kaç işte bekarsa bekar olduğunu, evliyse, çocuğu varsa, eşi varsa onları belirtmesi ve böylece aile soyadı olarak almasını istediğini belirtmesi. Mesela bir mahalle ve köyde herkes diyelim ki aynı diyelim ki
akrabalıkları mesela, var aynı soyadı
aynı
almak,
soyadı almak istiyorlar. Fakat aynı soydan gelmiyorlarsa alınamaz diyor. Koskoca hı hı. bir köy aynı soyadı taşırsa ayırt ediciliği nerede kalacak? Evet. Yani zaman zaman böyle talepler de geliyor. O yüzden hani gerçek hayatta da karşılaştıkları bir takım sorunları dile getirerek mecliste görüşülerek bunlar en iyi en doğru şekilde karar almaya çalışıyorlar. Mesela yabancı milliyet ya da ülke isimleri gene aynı şekilde soyadı olarak alınamaz diye karar hı-hı. veriliyor.
Yine Atatürk soyadı aynı şekilde
alınamaz diye karar veriyor. Zaten hani bu kanunu belki tamamlayıcı kanunlar diyebileceğimiz Atatürk'e Atatürk soyadının verilmesi, Atatürk'ün soyadının başka hiç kimse tarafından isim ya da soyadı olarak alınamayacak evet. olması, dediğim gibi lakapların mesela tamamen kaldırılmış olması, bunlar hani ek olarak sayabileceğimiz diğer bu kanunu tamamlayıcı kanunlar. Baktığımız zaman hani özellikle Arapların bile kullanmadığı, Arapların bile belki anlamsız bulduğu, gülünç bulduğu bir takım şeyleri biz Arapça diye, kıymetli diye soyadı haline getirmişiz mesela veya lakap haline getirmişiz o zaman. Mesela mümkün olduğu kadar bunlardan kurtulunmaya çalışılıyor bu dönemde. Hı hı. Hani işte Zerefşan, Küsayiş, Sühan'dan, Hüri'de pek çok böyle şu gün belki kolaylıkla anlayamayacağımız, belki hı hı. gene o gün anlaşılabilir ama bugün kolaylıkla anlayamayacağımız pek çok böyle bu tür Arapça, Farsça tamlamanın, lakabın, aile isminin olduğunu görüyoruz. Bunların daha Türkçeleştirilmesine çalışılmıştır. Bu konuda devlet de yardımcı olmaya çalışmıştır. Ama dediğim gibi hani nüfus memurluklarının maalesef çok yeterli eğitim görmemiş olmasından ya da zaman zaman yaptıkları hatalardan kaynaklanarak gene yeni soyadlarında da hem mesela benzerlikler zaman zaman hem de yanlışlıklar olmuştur. Hala hı-hı. da bu yanlışlıklarla uğraşanlar da var yani zaman zaman bunlar da yaşanıyor. Mesela diyelim ki böyle yanlışlıklar olduğunda tekrar ancak mahkeme yoluyla soyadını değiştirebileceği evet. yani aldığı soyadından vazgeçmek isterse kişiler ancak bu şekilde vazgeçebileceği gene ve bütün resmi işlemlerde mutlaka soyadı kanunun kullanılması gerektiği, soyadının kullanılması gerektiği. Ancak 1938'lere bakıyoruz. 38'lerde dahi hala devletin bir takım tamimlerle, genelgelerle tekrar tekrar hatırlatıcı tamimler yayınladığını görüyoruz. Yani mutlaka işte resmi işlemlerde soyadlarınızı kullanın. kullanılmayanlardan 5 lira 10 lira ceza alınacaktır falan gibi yaptırımlara gittiğini görüyoruz. Çünkü hala bir alışkanlık olarak oturmadığını görüyoruz pek çok yerde.
Peki ne zamandan sonra oturmaya başlanmış bu uygulanma
hani böyle sürecinden? Keskin net bir tarih söyleyemiyoruz, evet. Ama çünkü 38'de de kullananlar, hı-hı, da var. Özellikle hani baktığımız zaman şehirlerde bir takım resmi işlemlerin daha sağlıklı işlediğini, ama kasaba köylerde nispeten daha hani küçük yerler olduğu için, insanlar birbirini tanıdığı için soyadına çok ihtiyaç duymadan bir takım işlemleri yaptıklarını görüyoruz. Oysa kanunda açıkça söylüyor, yani bütün resmi işlemlerde bu her Türk kendi öz isminden başka bir de soyadı alacaktır ve bunu kullanacaktır tüm resmi işlemlerde diye. Ama bu resmi işlemlerdeki şeylerin bile küçük yerlerde hani biraz ahbap çavuş ilişkisiyle çok gözetilmediğini görüyoruz. Şehirlerde yapılan işte okul eğitim işlerinde, devlet, hı hı, dairelerinde yapılan bir takım, özellikle gazeteler, basın buna çok destek vermiştir. Sürekli gündemde tutmuştur konuyu. İlk başta ne kadar tepkiler getirilmişse de dile, dediğim gibi biraz böyle karşı çıkılmasa da, özellikle mesela bu Osmanlıca bulunan kelimelerin yerine bazen de belki çok uçta Türkçe kelimelerin olması da eleştirilerek zaman zaman eleştiriye tabi tutulmuş olsa da kanun, özellikle ne kadar ayırt edici olduğunu ve işlemleri ne kadar hızlandırıp kolaylaştırdığını zamanla vatandaş da görünce, gazeteler bunu sürekli gündemde tutarak yapılması gerekliliğini sık sık hatırlatmışlardır. Böylece geçiş hani umulandan daha belki hızlı olmuştur o anlamda. Çünkü hani 35'ten sonra 38'e kadar bu sıkıntının yaşanmış olması da çok da şaşılacak bir şey değil. Çünkü ne kadar olsa gene de bir anlamda hani ben nasılsa işimi görüyorum gibi, hı-hı, düşünülmüş olabilir. Ama zamanla hem bu devletin verdiği destekle, hem bir takım yaptırımlarla, hem de basın desteğiyle bu işin üstesinden gelinmiştir. Yani zamanla bu karışıklıkların da üstesinden gelinmiştir bu anlamda. Tabii nasıl Atabey, Atatürk'ün soyadına da, evet, bakınca Atabey hani hocalığını yapan, rehberlik eden kişi manasında olduğu için o da Türklere belki önderlik, hı-hı, eden, rehberlik eden anlamında böyle bir soyadını pek çok, çünkü öneride bulunuluyor. Onların arasından bunu seçiyor. Yani gerçekten de düşündüğümüz zaman da çok da şu anda yakışan, ne kadar yakışıyor, anlamlı, hakikaten anlamlı, evet, içini dolduruyor. Bu anlamda gerçekten Türklerin atası olarak çok güzel bir soyadı olmuş. Biz de kendisini tekrar saygıyla analım buradan.
Evet. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz.
Ben de teşekkür
haftaya
ediyorum.
Biz yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Haftaya salı günü yine evet, sizi stüdyomuzda görmek istiyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Sizler de hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Bugünlük bu kadar diyoruz bizler. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.